Hayırlı cumalar herkese inşallah. Allah güzel bir gün nasip etsin. İnşallah sohbetimize başlıyoruz güzel kardeşlerimle. Semra, Beril, Aylin ve Damla bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin İdem.
Bugün iman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Ben geçen günlerde bir karıncaların maceralarından bahsetmiştim. Bugün tekrar bahsetmek istiyorum. Şimdi bazı tür karıncalar var. Yaprak bitleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Bu çok ilginç bir şey çünkü birlikte yaşıyorlar. Birlikte de yaşamaları gerekiyor. Şöyle oluyor genel olarak. Şimdi karıncalar bir çeşit yaprak bitine kendi antenleriyle dokunduğu zaman bu yaprak bitleri küçük birer bal özü, bir damlalık bir bal özü çıkarıyorlar. Bu uyarıyı aldıklarında ve bal özünü çıkardıklarında bu şekilde karıncalar beslenmiş oluyorlar. Fakat bu beslenmenin hemen arkasından da tabii ki yaprak bitlerine koruyucu bir kalkan görevi görüyor karıncalar. Yani karşılıklı bir yardımlaşma söz konusu bu. Biri diğerine yiyecek sağlıyor, biri diğerine koruma sağlıyor. Herhangi bir şekilde yaprak bitlerini avlamaya çalışan canlıları hemen durdurmaya, sürü halinde durdurmaya bakıyorlar karıncalar. Çünkü onlar için çok çok değerli yaprak bitleri. Yine aynı şekilde karıncaların başka bir salgısı daha var. Bu salgıyı aldıklarında yaprak bitlerinin kanatları gelişmiyor genel olarak. Bu da uçup oradan kaçmalarını engelliyor. Dolayısıyla bir mecburi doğal birlikte yaşam meydana geliyor ikisi arasında. Yine bunların dışında da karıncaların yaşadıkları yerlerde yani ayak izlerinin bulunduğu yerlerde yaprak bitlerinin daha ağır hareket etmelerini, daha yatışmalarını sağlayan özel bir salgı var. Bunu da hisseden yaprak bitleri genel olarak her zaman karıncaların bulunduğu yerlerde yaşıyorlar doğal olarak. Çünkü bu salgı onların yatışmalarını sağlıyor ve bundan hoşlanıyorlar. O yüzden hep bulundukları yerler buralar. Yani iki canlı her zaman bir arada oluyor. İki canlıyı bir arada olması tabii ki Yüce Rabbimizin çok büyük bir rahmeti. Çünkü biri diğerinden besleniyor, biri diğerinden koruma sağlıyor. Mutlaka o yüzden birbiriyle birlikte olacak özel salgılarla, bizim bilmediğimiz, bizim tanımadığımız özel salgılarla birbirlerini desteklemeleri gerekiyor. Rabbimiz bunu bu şekilde yaratmış. İşte Darwinistlerin doğada yardımlaşma yok dedikleri senaryosunu, yani böyle bir senaryo ortaya attıklarını biliyoruz. Bunu çürüten önemli delillerden bir tanesi, biri yaprak biti, biri karınca. Normalde ne anlayacaklar yani böyle bir şeyden? Fakat Allah bunları birbirlerine özel olarak yaratıyor maşallah.
Allah dünyadaki tüm canlıları o şekilde yaratıyor. Gerçekten bunların hepsi tam bir iman hakikati ve çok heyecan verici iman hakikatleri maşallah. Kutuplarda yaşayan balıklarda da özel bir antifriz sistemi var. Daha önce anlatmıştım bir kısmını. Fakat bu anlatacağım başka bir yönü. O antifriz sistemi balık sanki kimya bilgisi biliyormuş gibi vücudunda onların tamamını birbirlerine geçen bileşikleri, hücrelerin ne tarzda bir etkileşimde bulunduğunda antifriz oluşturduğunu vücudunda sanki biliyormuşçasına öyle bir sistem yaratmış ve bu sadece kutuplarda yaşayan balıklara özgü. Sıcak denizlerde yaşayan balıklarda böyle bir antifriz sistemi yok. Çünkü onların böyle bir antifriz sistemine ihtiyaçları yok. Yüce Rabbimiz işte orada yaşayan balıkların da en güzel şekilde hayatlarını geçirebilecekleri gibi bu sistemi onların vücutlarında daha ilk yarattığı andan itibaren yaratmış maşallah. Bu antifriz sisteminde 8 çeşit antifriz molekülü tespit ediliyor Antarktika'da yaşayan balıklarda. Yanımızda bir şey yok değil mi? Tamam. İnşallah. Bunların her biri amino asit zinciriyle bağlı. 3 amino asit zincirine yandan kovalent bağlarla bağlanan glikozlar çeşitli oluşumlar yaparak çeşitli şekillerde bir araya gelerek uzun zincirler oluşturuyor ve bir antifriz sistemi oluşturuyor balığın vücudunda. Tekrar bunu düşünmenizi istiyorum. Balığın vücudunda kimya bilgisi bilmeden zaten balığın bir aklı bir şuuru yok. Bunları tespit edip kendi vücudunda bunları oluşturması tabii ki mümkün değil. Yüce Rabbimiz daha ilk yarattığı andan itibaren bir balıkların hepsinin vücuduna bu sistemi yerleştirmiş. Evrimciler de bunun için tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Bilim adamları mesela yıllarca çok önemli araştırmalar yapıyor. Çok çeşitli denemeler yapıyor. Yanılmalar oluyor bunların sonucunda. Çeşitli sonuçlara varabilmek için gerçekten yıllarını veriyorlar. Bunun sonucunda daha çok ufak bir bölümünü dün bahsetmiştim. Mesela protein, vücudumuzdaki proteinlerin sadece daha %2'sinin ne görevde bulunduğunu tespit edebiliyorlar. Ama Yüce Rabbimiz Allah bu balıkların vücudunda milyonlarca yıldır bu sistemleri yaşatıyor ve onların hayatlarına devam etmesi için bu sistem hala devam ediyor maşallah. Bu çok büyük bir iman hakikati.
Maşallah.
Evet.
gerçekten derin olarak düşünüldüğünde insan aklını kullanmak durumunda kalıyor. Çünkü bu iman hakikatlerine bakıldığında bir seferde bakıp geçemiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Detaylı olarak incelemeniz gerekiyor. İncelediğiniz detaylarda sizi her seferinde Allah'ın varlığına götürüyor ve insanın gerçekten imanın derinleşmesine vesile oluyor inşallah. Şimdi hocamızın her zaman anlattığı bir şeydir. Dine asıl zararı veren zihniyet hangisidir? Ateistler midir? Değildir. Başka dine inananlar mıdır? Hayır, değildir. Dini tam olarak uygulayamayan, eksik bilgiye sahip olan insanlar mıdır? Değildir. Kimdir dine asıl zararı verenler? Bağnaz zihniyette dinin içine hurafeleri sokup yüzyıllardır İslam dinini Allah'ın kolaylık dini olarak yarattığı, pırıl pırıl olan, güzel ahlakın en üst derecesini bize gösteren, yaşanmasına vesile olan güzel İslam dinini insanlara sanki bir nevi tüm İslam dinini tenzih ederim, vahşet dini gibi insanları kılıçtan geçirilmesi gereken, işte inanmıyorum diyenin yok edilmesi gereken bir din gibi göstermeye çalışan yobaz zihniyeti yaşayan bağnazlıktır. Şimdi burada gerçekten yüzyıllardır öyle bir insanlara telkin yapılmış ki, Darwinizm nasıl telkinle insanların beynine işlenmişse, nasıl ispatlanmış bir teori değilse Darwinizm, bilimsel olarak hiçbir delili yoksa ama insanlara sorduğunuzda, geçen gün bakın Hasan Eroğlu'nu gösterdik. Ellerini kavuşturmuş olarak yürüyen bir, hatırlamayanlar için, okullarda, kitaplarda hiçbir şekilde evrim okutulmuyor diyen beyefendi, profesör Süleyman Demirel Üniversitesi'nden. O beyefendi nasıl Darwinizm okutulmuyor diye anlatıyor. Fakat Darwinizm demiş bu beyefendi, bilim demek evrim teorisidir, evrim teorisi demek bilimdir demiş. Yani işte insanlar bu kadar kesin bir gerçek varmış gibi Darwinizm'e inandırılıyorlar. İşte aynı şekilde yobaz zihniyette senelerce insanlara öyle bir telkin yaptı ki, bu Darwinizm'in insanların beyninde oluşturduğu telkin gibi insanların beyninde İslam dini bambaşka gösterildi. Şimdi biz bu işte yapılmış olan anti telkini yıkmaya çalışıyoruz. Nasıl yıkmaya çalışıyoruz? Kur'an'la. Allah'ın Kur'an'da bize gösterdiği o güzel ahlakı anlatarak, Allah'ın bize Kur'an'da gösterdiği ve kolaylık dini dediği, atınız İbrahim'den itibaren dediği, sizin için seçip beğendiğim dediği, o İslam dininin güzelliğini insanlara anlatarak. O yüzden işte bir ateist dine zarar veremez. Çünkü ateistin zaten anlatacağı şey belirlidir, kalıpları belirlidir. Hepsi bir iki tane izahla ortaya çıkar. Ama ateistin size gösterdiği iddiaların dine ait olmadığını siz açıkladığınızda zaten onun iddiaları çöker. Ama dini yaşadığını iddia eden, hatta sizin dini yaşamadığınızı iddia ederek ortaya çıkan bağnaz zihniyet, İşte bunların İslam'a verdiği zararı ortadan kaldırmak en önemlisidir. Bunun için de biz zaten inşallah bütün Müslümanların yapması gereken Kur'an'daki pırıl pırıl o güzel İslam'ı bütün ahlak özelliklerine kadar her insanın özgürce yaşam hakkı olduğunu göstererek, bir insanın inanmıyorum dediğinde ortadan kaldırılması değil, bir insanın inanmıyorum dediğinde sizin dininiz size, bizim dinimiz bize diye anlattığımız o demokratik ortamın yaşanabileceğini göstermek, herkesin inanç özgürlüğüne sahip olduğunu göstermek, kitap ehlinin bizim kardeşlerimiz olduğunu göstermek ve gerçekten hepsinin İslam ahlakını ısınması için elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz gerektiğini insanlara anlatmak ve tüm dünyanın Allah'ın izniyle İslam'a kavuşması için bütün gücümüze gayret göstermemiz gerekiyor. Şimdi bir de bunu söylediğimizde şöyle bir izah geliyor bize. Madem kimseye baskı yapmıyorsunuz, İslam dünyaya hakim olacak diyorsunuz, o zaman neden İnsanların hepsinin birden Müslüman olması için çalışıyorsunuz? Bunu biz yapmayacağız. Bunu biz anlatacağız. Zaten insanlar kendileri isteyecekler. Yani biz hiç kimseye İslam dünyaya hakim olsun, sen Müslüman ol diye baskı yapmayacağız. Dinde baskı ve zorlama yoktur. İnsanlar İslam dininin dışında rahat edebilecekleri başka bir sistem olmadığını görecekler. İslam ahlakı yaşandığında bütün dünyaya, Müslüman ülkeler dahil, Arap ülkeleri dahil, bütün komünizmin yaşandığı ülkeler dahil, Amerika, İsrail, Rusya, Çin dahil bütün ülkelerde İslam ahlakının yaşanmasından dolayı bir huzurun hakim olacağını görecekler. Türk İslam Birliği diyoruz, niye Türk diyorsunuz? Türklerin İslam ahlakını yaşayarak insanlara hizmet etme arzusunda olduğunu görecekler. Onlara hakim olma, onlara hükümranlık kurma, onları ezmeye çalışma değil, onları sahiplenme, bütün dünya insanlarını, bütün dünya Müslümanlarını, bütün dünya inananlarını ve inanmayanlarını hepsine hakimiyeti altına almak değil, hepsine hizmet etmek arzusunda olduğunu görecek herkes. Böylece Türk İslam Birliği'nin nasıl faydası olduğunu görecekler ve bu Türk İslam Birliği zannediyor ki kardeşlerimiz Türk İslam çerçevesinde kalacak. Bu isim olarak bu şekilde bir başlangıç ismidir bu. İnsanların teşvik olması için zaten bu bir dünya birliği olacak. İslam bütün dünyada yaşanacak Allah'ın izniyle. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a ihanet etmediklerini görecekler. Zaten şu anda dünyada Hristiyanların büyük bir çoğunluğu İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu fark ediyorlar. Fakat teslis inancından dolayı yanlış bir yöne saptıkları için Hazreti İsa Aleyhisselam'a ihanet edeceklerini zannettikleri için İslam'a dönerlerse bunu kabul etmekte zorlanıyorlar ki biz bunu birçok Hristiyanla konuştuk zaten hem hocamızın görüştüğü kişiler hem kız kardeşlerimin görüştüğü kişilerde herkes bunu dile getiriyor. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam bunun zaten kendi yaşadığı din olduğunu onlara söylediği anda zaten milyonlar, milyarlar Hristiyanlar hepsi anında İslam'a yönelebilecekler ve dini yaşamayan insanlar da İslam ahlakının içinde yaşamanın kendileri için en huzurlu ortam olduğunu ve kendi haklarının en çok o sistemde korunduğunu gördükleri için kendileri de isteyerek İslam'ın içine girecekler. O yüzden bir baskı yok, bir zorlama yok. Herkesin İslam ahlakının dünyaya hakim olması için baskı altına alınması değil, herkesin gönül rızasıyla, gönül huzuruyla kendi talebi ve kendi isteğiyle İslam'ın içine girmesi söz konusu olacak. İnşallah buna da Allah nasip ederse hepimiz şahit olacağız. İnşallah.
Ben farklı bir konudan bahsedeceğim. Kedilerden bahsedeceğim. Her şeyde Allah'ın mükemmel yaratışını konuşuyoruz. Mesela bir insan dişinden, DNA'dan, gökyüzünden, işte uzaydaki cisimler, gezegenlerden. Her şeyde bir mükemmellik var. Kediler bildiğiniz gibi aşırı sevimli varlıklar. Ve çok yüksek yerlerden düştüklerinde bir şey olmuyor genelde onlara. Herhangi bir insan bir yerden düşse veya bir tahribat oluşur. Fakat kedilerde maşallah Allah öyle güzel bir sistem yaratmış ki bu olmuyor. Mesela Sugar adlı bir kedi vardı Amerika'da 19. katta gökdelenden düştü. Çok sevindi. Fakat pek bir şey olmadan kurtuldu.
Hayır, böyle kedilerin dünya çapında tanınması, isminin bilinmesi var. Sugar adlı bir kedi vardı gökdelenden. Kimliği var yani.
Evet, kimliği var. Sugar kurtuldu. Küçük sıyrıklarla. Bu herhangi bir insan olsa düşünebiliyor musunuz? 19 kat, evet, kattan bir insan düşse yani hayatta kalması pek mümkün değil. Fakat mükemmel yaratıyor Allah. Resimlere de bakabiliriz bir yandan.
Bu pamuk.
Bu pamuk, evet. Bu sugar değil. Şimdi kedilerin düşüş hızı insan veya ya diğer hayvanlara göre mesela atın düşme hızına göre kıyaslandığında çok çok düşük. Kedinin düşüş hızı 96 kilometre oluyor bir yerden düşme hızı. Fakat insan için bu iki katı, 192 kilometre ile insan düşüyor herhangi bir yerden. Bir yerden düşerken kediler yeterli zaman bulma halinde, kendilerini yeterli zaman buldukları takdirde dört ayak üzerinde düşebilecek şekilde kendilerini çevirebilecek bir sistem Allah onlara veriyor ve dört ayak üzerine düşebiliyorlar akrobatik hareketlerle. Ayaklarını doğru yere basarak yere iniş anında ortaya çıkan şiddeti vücutlarına yansıtmıyorlar kediler. Kas yapıları kinetik enerjiyi çok iyi yayacak şekilde Allah onların vücutlarını yaratmıştır. Mesela bizim vücudumuzdan, gövdemizden doğru uzanır bacaklarımız. Onlarda kedilerin bacakları vücutlarından belli bir açıyla uzanır. İşte çarpma anında şiddeti dağıtan ve ölüm riskini azaltan bir vücut yapısıyla Allah onları bu şekilde yaratmıştır. Maşallah bir ayet söylemek istiyorum inşallah. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Her şeyi maşallah Rabbimiz maşallah mükemmel yaratıyor.
Elhamdülillah maşallah. Maşallah, ben de şimdi kaktüslerden bahsedeceğim. Birazdan da fotoğraflarına bakabiliriz. Bunlar çöl bitkileri, biliyorsunuz ki her şarta dayanabiliyorlar. Allah çok güzel yaratmış. Her bitki suyu farklı bir yerde depo eder. Fakat kaktüsler biraz şimdi resimlerde de görebiliriz. Onların tombul gövdelerinde suyu depo edebiliyorlar. Kaktüslerin hepsinin uzunlamasına çizgileri ya da yüzeylerinde çok sayıda dikenimsi çıkıntıları var. Bu bitkilerin çizgili yüzeyleri içerisinde depo edilen suyun miktarına göre daralma ve gevşeme özelliğine sahiptir. Kaktüs ısıyı yayabilen su dolu gövdesini hayvanlardan koruyan ve dikleşen iğnelerine sahiptir. Üst tabakasında da mumlu bir yapı var. Bu da sıcağın bitkinin içine işlemesini azaltarak bitkiyi koruyor.
Maşallah.
Maşallah, çok güzel.
Bayağı da ihtişamlı var.
Evet. Bir de resimlerde de gördüğümüz gibi bitkinin rengi çok solgun. O da ışığın yansımasına ve böylece çok ısınmadan suyu kaybetmemesine vesile oluyor. Maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Çok orijinal
hayvanlar. Evet.
Gerçekten. Orijinal bir bitki gerçekten.
İncil ve Kur'an'ın mutabık olan yönlerinden bahsetmek istiyorum. Ayet söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi Kur'an'da inşallah Allah buyuruyor. Bir şey yapmadan önce inşallah dememizi söylüyor. Hiçbir şey için yarın bunu yapacağım deme diye ayette buyuruyor. Şimdi önce İncil'den sözü okuyayım. Dinleyin şimdi, bugün ya da yarın filan kente gideceğiz. Orada bir yıl kalıp ticaret yapacağız ve para kazanacağız diyen sizler yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz. Burası çok güzel. Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz. Bunun yerine Rab dilerse yaşayacağız, şunu şunu yapacağız demelisiniz. Şimdi Kur'an'a bir İncil tahrif edilmiş, fakat Kur'an'a mutabık olan yönler var. Biz tabii ki onları alırız ve inşallah söyleriz. Kur'an'da da şu şekilde geçiyor. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Biz bir yere gitmek için emin oluyoruz, program yapıyoruz, plan yapıyoruz. Yarın şunu yapacağız, bir saat sonra şuraya gideceğiz diye. Fakat Allah dilerse hiçbir şey yapamayabilir insan. Herhangi bir kaderinde varsa eğer bambaşka bir olay olur. Trafik kazası olabilir. Ne bileyim, kendi kendine insan öksürürken, yutkunurken bile herhangi bir şey oluyor. Rahatsızlanabilir, hastaneye gidebilir. Bambaşka bir konu olabilir. Allah'ın kaderine teslim olmak ve Allah'ın yazdığına göre hareket etmek gerekiyor inşallah. Allah dilerse o olur.
İnşallah. Şimdi tabii teslis inancı Hristiyan dünyası için şu anda çok önemli bir problem. Didim'in anlattığı gibi Hazreti İsa'nın geliş dönemindeyiz. Allah'ın izniyle onlar da bu konuda Hazreti İsa'yı gördüklerinde Allah'ın izniyle ikna olacaklar. Fakat mantıkla yaklaştığımızda da zaten bunu gerçekte kabul etmediklerini görüyoruz biz. Şimdi İncil'e baktığımızda Allah'ın oğlu ifadesi bu şekilde ifade edilmiyor. O zaten Tevrat'ta da geçen bir ifadedir. Ve Allah'ın sevdiği kulu manasına gelir. Onun tefsiri bu şekilde yapılır. Ve bütün hahamlar, bütün Yahudi bilginleri tarafından, Musevi bilginler tarafından da tefsiri bu şekilde yapılmıştır. Aynı şekilde İncil içinde biliyorsunuz üçlemenin esası olan, yani onların fikrine göre Baba, Oğul, Kutsal Ruh şeklinde belirtilen ifadeler bir arada hiçbir pasajda geçmez, hiçbir yerde geçmez. Zaten Kutsal Ruh tek bir tane pasajda geçer. O da zaten biliyorsunuz Kur'an'da da geçer, Cebrail Aleyhisselam'dır. Bunu genel olarak ve sonradan eklenmiş bir bölümdür. Gene eskiden King Arthur döneminden sonra yazılan İncil'lere sonradan eklenmiş, sonradan dahil edilmiş bir bölümdür. Genel olarak İncil'lerde de bu dipnot olarak belirtilir. En eski İncil'lerde bu ifade geçmemektedir şeklinde. Oğul ifadesi, baba ifadesinin geçtiği bazı sözler için söylüyorum bunu. Şimdi genel olarak biz Hristiyan camiasıyla konuştuğumuzda, teslis inancını savunan kişilerle konuştuğumuzda bize hep şunu iddia ediyorlar, şunu getiriyorlar kendi düşüncelerine dayanak olarak. Diyorlar ki işte Allah'ın tecellisidir Hazreti İsa. Fakat diğer canlılar, diğer varlıklar Allah'ın tecellisi olamazlar. O yüzden biz sadece Allah'ın tecellisi olarak Hazreti İsa'yı kabul ederiz. İşte bu yüzden ona haşa Allah'ın oğlu yakıştırmasını yaparız diyorlar. Genel olarak da kendi argümanlarına göre dünyada kötü şeyler de oluyor. Onları da Allah'ın tecellisi olarak düşünemeyiz derler. Şimdi bu tabii Allah'ı tanımamaktan, Allah'ın kudretini, Allah'ın yaratma sanatını ve Allah'ın yüceliğini o kadar takdir edememekten kaynaklanan bir ifade şekli. Aslında bildikleri zaman bunu çok daha iyi anlayabilecekler. Biz burada maddenin aslını anlatmıştık. Maddenin bir hayal olarak yaratıldığını ve tek mutlak varlığın Yüce Rabbimiz olduğunu. Dolayısıyla her yaratılan varlık Allah'a aittir. Allah'ın görüntüsüdür, Allah'ın tecellisidir. Bu Allah'ın tecellileri, şimdi baktığımız zaman Hazreti İsa Allah'ın tecellisi, çok güzel bir Allah'ın tecellisi. Nur üstüne nur, yani güzeller güzeli peygamberimiz maşallah. Allah'ın güzel bir tecellisi o. Onu Allah'ın güzel bir tecellisi olarak bilmek çok büyük bir nimet. Ama biz başka şeyleri Allah'ın tecellisi olarak ayırt edemeyiz. O zaman haşa diğer varlıklara da bir mutlak varlık vermiş oluruz. O olmaz işte o zaman. Allah'tır mutlak varlık olan. Allah yaratmıştır. Allah ruhundan üflemiştir. Allah kendi görüntüsünden bir alem yaratır bize. Biz yalnızca o tecellileri görebiliriz. Ve bunu fizik bize kanıtlamış durumda. Yani bizim sadece madde alemiyle hiçbir bağlantımızın olmadığını, yalnızca beynimizdeki o hayal dünyasını, o tecellileri gördüğümüzü bize bilim kanıtlamış durumda. Dolayısıyla Allah'ın mutlak varlığını bilmek, teslis inancına inanan Hristiyanlar açısından çok önemli bir şey. Çünkü eğer Allah mutlak derlerse, o zaman Hazreti İsa'yı Allah'ın güzel bir tecellisi olarak sevmeleri gerektiğini ve dolayısıyla da haşa bir biyolojik oğul gibi bir yakıştırmanın mantıksız olacağını zaten kendileri çok rahat göreceklerdi. Zaten mantık bulamıyorlar genel olarak.
Evet,
bu konuyu açıklamalarını istediğimizde çok yani kendilerinin de anlamadığı çok gariban açıklamalar oluyor genelde. Hatta ben burada tarihini anlatmıştım üçlemenin, hatırlarsanız. O zaman da artık işin içinden çıkamadıkları için, biliyorsunuz en eski dönemlerden biri, bir sürü konsiller var. Onlardan itibaren hep tartışılıyor. Sadece üçleme konusu tartışılıyor. Ve en son 1800'lü yıllarda kilise şu karara varıyordu: bu konunun üzerinde düşünmenize gerek yok. Yani düşünmeyi durdurarak ancak bir şirk sistemini dayatmaya çalışıyorlar. Bu şirk sistemidir. Allah gökler ve yer neredeyse parçalanacak bundan dolayı diyor Kur'an ayetinde. Çok büyük görüyor Allah. Çok büyük bir şirk demek oluyor. O yüzden işte bizim uyarımız Hristiyanlara bu şekilde. Fakat bunu tabii ki asıl yapacak olan Hazreti İsa olacak. Ama biz öncüler olarak, yani Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın öncüleri olarak bunu Hristiyanlara sürekli ve sürekli açıklamak mecburiyetindeyiz ki pek çoğu belki şu anda ikna olabilir. Pek çoğu mantıksızlığını görebilir. Çünkü evet, kilise düşünmeyi durdurduğu için bu konunun düşünmesini bile yasak görenler var. Çok tehlikeli. Çünkü din düşünmeyi gerektirir.
Evet. Aylin'cim, aslında bildiğin gibi yani hepsi mantıksız buluyor ve bu konuya gerçekten senin de söylediğin gibi açıklama getiremiyorlar. Evet. Zaten genç olanlar hiçbir şekilde bu sefer dini yaşamamayı tercih ediyorlar. Zaten evet, nasıl olabilir ki yani?
Tehlikesi oluyor.
Evet. Hazreti İsa'dan 400 yıl sonra bir kararla belli bir kesimin bir araya gelerek kabul ettiği bir mantık, yani Hazreti İsa'dan 400 yıl sonra çıkmış bir inanç bu. Yani
tabii 325 yılındaki konsilde ilk
evet, olarak İznik konsili.
İznik konsilinde ve daha sonra yaklaşık 6-7 tane ayrı konsil bunu çeşitli şekillerde açıklamaya çalışıyorlar ve sonuçlandıramıyorlar.
Evet.
Dünya tarihi zaten bize öyle bir gösteriyor ki aslında tam olarak bakıldığında peygamberlerin yaşadıkları dönemde gerçekten din en güzel şekliyle yaşanıyor. Fakat ondan sonra samimi Müslümanları, samimi inananları tenzih ederim tabii ki bunun içinde. Fakat ondan sonra hep çeşitli vesilelerle dünyaya bağlanan insanların zihniyetleriyle hep bozulmaya çalışılmış. Yani hep biz zaten bunu tarihi bütün kaynaklarda da bu şekliyle görüyoruz aslında. Evet. Fakat şimdi ben bir yanlış bilgiye yine cevap vermek istiyorum. Bir kardeşimiz geçen gün bana yazmıştı. Peygamberlerin hepsi bizim peygamberimizdir. Bunu şu anlamda yanlış anlıyor kardeşlerimiz. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Son peygamberdir ve ondan başka Allah'ın izniyle kıyamete kadar, yani yeniden ahirete gidip dirilişe kadar hiçbir peygamber gelmeyecektir. Bir daha hiçbir peygamber kitap getirmeyecektir ve Kur'an son kitaptır Allah'ın izniyle. Uyulması gereken din de İslam'dır. İnşallah bu Allah'ın ayetleriyle de net olarak açıklanmıştır zaten. Fakat Allah'ın Kur'an'da bize anlattığı çok sayıda peygamberimiz var. Hayatlarını gösterdiği ve Allah'ın peygamberlerine inanılmasını bize emrettiği ayetleri var. Şimdi o peygamberlerin gerçekten getirdiği kitaplar var. Bir kısmının sayfeler var. Mesela Tevrat, İncil bu kitaplardan biri ve Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim, peygamberlerine iman ettim diye bize ayetinde bu şekilde bildiriyor. Bu şekilde söylenmesini bildiriyor. Fakat kardeşlerimiz şunu, bazı kardeşlerimiz karıştırabiliyorlar. Geçen gün bir kardeşimiz bana uzunca yazmıştı da yanlış olduğunu düşünüyor. Diğer peygamberlerin peygamberliklerinin bittiğini zannediyorlar.
Evet.
Şimdi tabii ki sorumluluk olarak onların getirdikleri kitaplara biz uymuyoruz. Biz Kur'an'a uyarız ama Tevrat Allah'ın sözüdür, muharef olmayan haliyle, ilk indirildiği haliyle. İncil Allah'ın sözüdür. Hazreti İbrahim'e indirilen sayfeler Allah'ın sözüdür. Tabii. Zebur Allah'ın sözüdür.
Peygamberler Allah'ın peygamberidir. Kaderde seçtiği, insanlara gönderdiği, insanların irşad edilmesi için gönderdiği, Allah'ın üstün kıldığı, üstün ahlaklı ve güzel, mübarek insanlardır. Evet. Yani mesela, onları Allah peygamberi olarak sıfatlandırmıştır. Evet. Ve çok özür dilerim. Ve ondan sonra da bu peygamberlikleri, senin gelmenle sıfatları ortadan kalktı diye peygamberimize bir bildirisi yoktur Allah'ın. Hepsi peygamberimizdir. Hepsi bizim canımızdır. Hepsi çok üstün ahlaklı insanlardır. Ama bizim peygamberimiz, uymamız gereken, hükümlerine uymamız gereken peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'dır.
Buyurun anlayacağım. Didem, kusura bakma, ben de sözünü kestim de geçen gün ayet karşıma çıktı. Şeytandan Allah'a sığınırım, ben yaklaşık olarak söyleyeceğim. Allah Hazreti Musa için seninle konuştum diye bildiriyor. Allah Hazreti Musa ile konuşuyor ve seni seçkin kıldım diye söylüyor, evet. Rabbimiz. Demek ki Hazreti Musa aleyhisselam da Allah'ın konuştuğu ve Allah'ın güzel sözlerini ona vahyettiği mükemmel güzel bir peygamber. Tabii ki Hazreti Musa'dan sonra, Hazreti Musa aleyhisselamdan sonra Tevrat'ta bozulmalar oldu. Tevrat'ın büyük bir bölümünü değiştirdiler ama onun değiştirilmeyen bölümleri, Kur'an'la birebir mutabık olan bölümleri var. Gerçekten dediğin gibi geçen gün bir kardeşimiz de bana yazmıştı. Hazreti İsa aleyhisselamla ilgili yazmıştı. Neden Hazreti İsa aleyhisselamı peygamber olarak kabul ediyorsunuz diye. Allah Kur'an'da onlara vahyediyor. Vahiy de bildiriyor. Mesela İncil'i gönderiyor Hazreti İsa'ya. Evet. Sonrasında bozulmuş olması, bozulan bölümlerini biz tabii ki kabul etmiyoruz. Biz hepimiz Kur'an'la mutabık olan bölümlerini, evet, kabul ediyoruz. Ve Allah onları seçkin kılmış, peygamber kılmış. Tabii ki bizim onlara karşı çok şiddetli bir sevgimiz var. Ama son peygamber, hepimizin de inandığı, iman ettiği, son kabul ettiği peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve son kitabımız Hak kitap ve hiçbir değişmeye uğramamış kitap. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de biz ona tüm kalbimizle, tüm gönlümüzle iman diyoruz. O dediğin açıklama gerçekten çok önemli. Tüm peygamberleri birbirinden ayırmadan hepsine karşı şefkat duymamız, sevgi duymamız. Bu Kur'an'da bize bildirilen bir ahlak özelliği zaten.
Zaten Müslüman'ın kendi fıtratı içerisinde aksi mümkün olmaz. Çünkü Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, şimdi kişiler bunlar Allah'ın Kur'an'da ismini geçirdiği, Allah'ın Kur'an'da bize peygamber olarak daha önceki nesillere gönderdiğini söylediği ve yine imtihanlarını güzel olarak tamamlamış, Allah'ın Kur'an'da ömürlerini peygamber olarak tamamladığını bildirdiği kişiler. Yani bunlar Allah'ın izniyle, bunlar demeyeyim Allah affetsin, bu mübarek kişiler Allah'ın izniyle Allah'ın cennetine nail olmuş kişiler. İnşallah. O kadar önemli ve o kadar güzel bir nimet ki bu. Yani Allah'ın dostu olmuş insanlar.
İnşallah.
Ve Allah inşallah imtihanları içerisinde onların imtihanlarını cennet ahlakıyla ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak tamamladıklarını bildirdiği kişiler. Biz tabii ki hepsine sevgimiz, saygımız sonsuz olur. Sevgimiz, saygımız çok fazla olur. Ama kitap olarak biz Kur'an'ı bırakıp da haşa Tevrat'a uymamız veya İncil'e uymamız diye bir şey tabii ki söz konusu değildir. Ama
tabii ki
bu tip kavramlar hep işte daha önceki o bağnaz zihniyetin kardeşlerimizin kafasına verdiği telkinden kaynaklanıyor. Çünkü belli ki Tevrat indirilmiştir demek Tevrat'ı uygulamak anlamında değil de Tevrat'ın muharef olduğunu şu an zaten herkes biliyor. Yani aklı başında herhangi bir insan şu anki Tevrat'ı alıp eline alıp okusa zaten tahrif edilmiş olduğunu hemen anlayabilir. Çünkü neden? İçindeki hükümlerin Allah'ın sözü olduğu, olmadığı, insanın fıtratıyla, vicdanıyla hemen kavrayabileceği bilgiler. Tabii. Aynı şekilde İncil de o şekilde. Hazreti İsa Allah'ın peygamberidir, bir insandır. Allah'ın özel seçtiği, beşikteyken konuşturduğu peygamberidir fakat insandır. Yani imtihana tabidir. Hazreti İsa aleyhisselam da Allah'ın bir kuludur. Hatta Allah'a sorduğunda sen Allah şu an tam ayeti hatırlayamıyorum da meal olarak söyleyeceğim, evet, inşallah. Eğer ben söylemişsem sen bilirsin Rabbim diye Hazreti, tabii, İsa aleyhisselam, evet, Allah'ın karşısındaki aczini belirtir zaten. Yani bir şey konuştuğunda Allah'ın onu zaten önceden bileceğini Hazreti İsa aleyhisselam da açıklar ve bunu aslında Hristiyanlara da bir ders olarak söylemiş olur. Ve Allah da Kur'an'da zaten hem teslis inancını tam anlamıyla açıklar ve hatta neredeyse gökler ve yer öfkesinden, şiddetinden parçalanacak diye Allah bildirir. Çünkü Allah'a haşa çocuk atfetmek Kur'an'da olabilecek bir hüküm asla değildir. Müslüman bundan kaçınır, inananlar kaçınır. Bütün inananların çok dikkat etmesi gereken bir şeydir. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın üstün kıldığı bir kuludur, insandır. Bütün insanlara ait olan acizliklerle birlikte yaratılmıştır. Asla bir ilah değildir. Ama Allah'ın çok sevgili bir kuludur ve Allah'ın öldüremediklerini, katledemediklerini ayetlerinde bildirdiği, ona karşı düşmanca tuzaklar kuranların onu öldüremediklerini, şehit edemediklerini bildirdiği bir peygamberdir ve ahir zamanda tüm insanların iman etmesi için yeniden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olarak Allah'ın indireceği, yeniden İnşallah. Gökler aleminde Allah'ın izniyle yeniden göndereceği ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da birlikte İslam ahlakına hakim kılacağını biz yine Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın vaadinden anlıyoruz. Nur suresi 55. ayette inşallah.
Didemciğim, hocamızın daha önce hatırlattığı bir bilgi aklıma geldi şimdi. O Allah tüm peygamberlerden, peygamberlerin dualarını biliyor. Allah Hazreti İsa'nın duasını kabul ediyor. Bu dönemde ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ı tekrar gönderiyor. O da çok kutlu bir peygamber olarak bu dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vezir olarak, yanına yardımcı olarak gönderiliyor. Bir peygamber olarak gelmiyor, yeni bir kitap getirmiyor. İnşallah Hazreti İsa Aleyhisselam da Kur'an'ı okuduğu anda, yeryüzüne yeniden indirildiğinde, Kur'an'ı okuduğu anda hemen Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu hemen iman edecektir. Ve inşallah Kur'an ahlakını yaşayacaktır ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte dünyada mükemmel o güzel ahlakın yayılmasına vesile olacaktır inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Siz bir şey almak istiyor musunuz?
Ben de bir tane ayet okuyacaktım inşallah. Bakara suresi 130. ayette Allah şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik. Gerçekten ahirette de o salihlerdendir. İnşallah. Diğer ayeti de okuyayım inşallah. Bakara suresi 132. ayet. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir vasiyette bulundu.
İnşallah. Ben de az önceki ayeti okumak istiyorum da Maide suresi 116. ayet. Şeytanı Allah'a sanırım. Allah ey Meryem oğlu İsa. Bakın Allah ayetinde de hep Meryem oğlu İsa diye bildiriyor. Yani haşa Allah'ın oğlu değil, Hazreti Meryem'in oğlu olan İsa. Yani bir insanın çocuğu olan, insan olan İsa. İnsanlara beni ve anneni Allah'ı bırakarak iki ilah edinin diye sen mi söyledin dediğinde, seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Gerçekten görünmeyenleri, galpleri bilen sensin sen. Şimdi tabii ki Allah Hazreti İsa'nın bunu söyleyip söylemediğini biliyor. Fakat orada insanlara bir ayet olması için Allah bunu soruyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da Allah'a karşı boyun eğiciliğine insanlar şahit olmuş oluyorlar. Ve böylece o üslubunu da görmüş oluyorlar. Yoksa tabii ki Allah sorup sormadığını bilir ve Hazreti İsa Aleyhisselam da orada onu söylüyor. Ben sormasam bile, sen sorsan bile bunu benden önce bilmişsindir diye zaten bildiriyor ki inşallah insanlar orada Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'a boyun eğmiş bir kul olduğunu görsünler diye inşallah.
Sen demin söyledin, ayet söylemek istiyorum. Allah'ın hükmü zaten Allah ayetlerinde bildiriyor. Peygamberler, tüm peygamberler. Herkesin peygamberi ve canı gönülden sevdiğimiz peygamberlerimiz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Barış ancak sanadır dediler. Yani Allah'ın hükmü çok açık.
Çok açık. Evet, hiçbir şekilde yoruma gerek yok. Hiçbirini birbirinden ayırt etmeyiz diyor.
Ayırt etmeyiz, işittik, itaat ettik değil, diyorlar. Evet. Yani burada seçme hakkı yok. Bir mantık kullanma gibi bir durum yok.
Tabii. Maşallah. Bir kısa ara verelim mi inşallah? Olur. Sonra inşallah devam edeceğiz inşallah. Sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Müzeyyen Sultan da bize katıldı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
İnşallah. Maşallah. Buyurun.
Biraz evvel anlattığınız konuyla ilgili çok güzeldi gerçekten, çok da gerekli bir konu. Ona bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Hazreti İbrahim'den itibaren dinler zaten Müslümanlıktır. Yani selam üzerine gönderilmiştir Müslümanlık, barış için gönderilmiştir. Ve bütün dinlerin özü de Müslümanlıktır. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'den beri bütün peygamberler, bütün iman eden ümmetler, bütün peygamber yardımcıları, dostları hepsi Müslüman olarak var olmuşlardır. Şimdi bakın Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor. Konuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 128. ayet. Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet ver. Hazreti İbrahim söylüyor buna. Bize ibadet yöntemlerini göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Bir başka ayette de şu şöyle bildiriyor Allah. Bakara suresi 132. ayet. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Bakın Hazreti İbrahim kendi oğullarına vasiyet ediyor. Yakup da, Hazreti İsrail, Yakup peygamber. Oğullarım şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz ancak Müslüman olarak can verin diyor. Bakın Hazreti Yakub'un yani İsrailoğullarının dini neymiş? Müslümanlıkmış. Hazreti İbrahim'den itibaren gelen din neymiş? Müslümanlıkmış. Dolayısıyla her ümmet, her iman eden ümmet, her peygamberle zaten Müslümanlık üzerine geldiler. Dolayısıyla Müslümanlık zaten tarihin başından beri var. Bunun tanımı, anlamı, ifadesi zaten Müslümanlıktır. Şimdi tahrif olmuş tabii ki kitaplar. Biz o tahrif olmuş bölümleri zaten kabul etmiyoruz. Ve bunlar çok aşikar ve aleni bir şekilde zaten biliniyor, görülebiliyor. Zaten Kur'an'la mütabık olmaması ifadelerin ve uygulamaların bunu ortaya çıkarıyor. Çünkü bunun sebebi nedir? Allah Kur'an'ı diğer kitapların, kendinden önceki kitapların doğrulayıcısı olarak gönderdiğini söylüyor. Dolayısıyla eğer bir hüküm, mesela Tevrat'taki bir hüküm, eğer Kur'an'daki bir hükümle çelişiyorsa bu durumda onun doğruluğundan şüphe ederiz, doğru olmadığını hükmederiz. Çünkü doğrulayıcıdır bizim kitabımız diğer kitaplara. Hükmünü ortadan kaldırıcı değil, doğrulayıcıdır. Dolayısıyla biraz evvel Semra da okumuştu. Kur'an'la İncil arasındaki mütabık sözlerin, mütabık ayetlerin varlığı zaten o ayetlerin doğruluğu için bize yeterdir. Aynı şekilde Tevrat sözlerinde de, Tevrat'taki o sözlerin Kur'an'la mütabık olması bizim o pasajların doğru olduğunu hükmetmemiz için yeterlidir. Şimdi dolayısıyla Allah'ın hak din olarak gönderdiği din zaten Müslümanlıktır. Bunun uygulama hükümleri belki topluluklara özel olarak değiştirilmiş olabilir. Hazreti Musa dönemindeki şartlar daha farklıydı. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın kendi kavmine ve o zamanki şartlara göre Allah'ın koyduğu işte biliyorsunuz Musevilere has bazı hükümler vardır. Onlar o dönemde uygulamalar daha farklıydı. Bizim kitabımız geldikten, Kur'an-ı Kerim geldikten sonra bizim uygulama şeklimiz daha farklı oldu bazı yönlerden. Fakat esasında Allah'ın gönderdiği din tektir. Ve bütün peygamberler ona uymuştur. Hazreti İbrahim kendini Müslüman olarak ifade etmiştir. Hazreti Yakup kendisini Müslüman olarak ifade etmiştir. Bütün dinlerde bu şekilde olmuştur. Dolayısıyla hak dinleri bir kenara bırakmak veya haşa peygamberleri bir kenara bırakmak, o bizim peygamberimiz değil, biz ona uymayız demek çok çok cahilce bir bakış açısıdır. Kur'an ayetlerini bilmemekten kaynaklanıyor bu. Kur'an ayetlerini anlayamamaktan kaynaklanıyor. Yine bağnaz zihniyetin getirdiği o hurafi dünyadan kaynaklanıyor. O yani sahte dünyadan kaynaklanıyor. Kardeşlerimiz her zaman böyle hükümlerden yani bu tip Kur'an'a aykırı hükümleri den bir şüphe etsinler. Mutlaka bunu Kur'an ayetlerini araştırsınlar. Bütün peygamberler bizim canımızdır. Ayeti okuduk biraz evvel. Bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Ve biz onlar arasında inşallah hiçbirini ayırt etmeyiz ayette belirtildiği gibi. Elbette Hazreti Muhammed peygamberimiz son peygamberdir. Fakat bütün peygamberlerinde çok değerli, Allah'tan gelmiş çok özel insanlar olduğunu, mübarek insanlar olduğunu bilmesi gerekiyor bütün kardeşlerimizin, tüm Müslümanların.
Aileciğim, pardon söylesem. Ayet söyleyecektim konuyla ilgili. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Nuh'u ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Kime vahyettik diyor Allah? Hazreti Peygamberimize de vahyettiğini bildiriyor. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da zebur verdik. Ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere, anlatmadığımız elçilere vahyettik. Allah Musa ile de konuştu. Elçiler müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderildi. Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah bütün peygamberlerin ismini Kur'an'da bize sayarak bildiriyor. Ve peygamberimize de sana da onlara vahyettiğimizi sana da vahyettik diye bildiriyor.
Ve onları ne güzel övüyor Allah Kur'an'da.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Kur'an'ın genel ruhuna bakmak lazım. Yani bir insan eğer bir konuda bir yargıya varmak istiyorsa bizim Kur'an'dan anladığımız bir kere İslam dini, sevgi dini, barış dini. Biz bunu sürekli söylüyoruz ama bunu bir kalıplaşmış söylem olarak söylemiyoruz. Gerçekten bu şekilde. İslam dini yolda kalmışa yardım eden, insanların yardım etmesini teşvik eden, zorda olanların yardım edilmesini teşvik eden, savaşın ortadan kalkmasını teşvik eden, hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde savaşı önceden çıkaran değil, her zaman savaşı dindirmeye çalışan, savaş ortamını yatıştırmaya çalışan, aklı ön plana çıkaran, insanların çatışmasını, birbirini kırıp geçirmesini değil, her zaman sevgiyle, merhametle, anlayışla birbirlerine yaklaşması gerektiğini ve eğer olur da canına kastedilirse, yani bir kişi elinde kılıçla artık üstüne saldırıyorsa, senin canına kastediyorsa, aileni öldürmeye çalışıyorsa, ancak bu durumda
kendini savunma amacıyla onlara karşılık verme. Yani saldırma değil, karşılık verme. Kendini savunma. İslam'ın ruhu budur, özü budur. Her kim ne söylerse söylesin, bunun aksi İslam'ın içinde yoktur. O yüzden bir konuda kardeşlerimiz karar verirken, Kur'an'a baktıklarında eğer ayetlerin bütünüyle değerlendirmezlerse bazen yanlış yapabilirler. İşte bu konuda da olduğu gibi mesela peygamberleri, evet peygamberimiz son peygamber ama o zaman diğer peygamberlerin artık peygamberlik vasfı yoktur demek değil. Bütün peygamberlerine inandım ve aralarında ayrım yapmam diyor Allah. Evet. Müslümana bu şekilde emrediyor. Böyle söylenmesine İnşallah. Emrediyor.
Didemciğim, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah buyuruyor diyor ki eğer bağışlarsanız sizin için daha hayırlıdır.
Tabii
inşallah.
Ki eğer kendisine saldıran biri varsa Müslüman önce onu bağışlıyor ama artık ölecekse yani evet. adam üstüne saldırıyorsa evet. zaten aklın yolu evet. birdir. Evet. İnsan oturup da hadi gel kafamı kes diye beklemez bir evet. yerde. Tabii ki kendini savunur. Veya mazlumları öldürüyorlarsa orada mazlumlara karşılık geliyorsa mecburen kendini savunacak. Evet. Bunun dışında ama şu anda günümüzde zaten böyle bir şey söz konusu değil. Günümüzde Allah'ın izniyle ilmi mücadeleyle Allah İslam ahlakının yayılabileceği çok güzel bir zemin hazırlamış. İnterneti Müslümanların tam anlamıyla hizmetine Allah sunmuş. Ahir zamanda internetle biz çok kolay olarak, çok rahat olarak İslam ahlakını dünyanın dört bir yanına anlatabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ve Allah'ın izniyle inşallah İslam ahlakını anlatırken insanların yanlışlarını gösterebiliyoruz. Yani insanla istedikleri gibi isteyen istediği soruyu sorabiliyor, istediği cevabı alabiliyor. Herkes fikri özgürlüğünü istediği gibi yaşayabiliyor. Kur'an işte bu demektir. Kur'an ahlakı bize bunu gösterir. Peygamberler bu şekilde yaklaşmışlardır. Kavimlerine peygamberler ne demiştir tebliğ yaparken? Benim sizden istediğim sevgiden başka bir şey değil demişlerdi. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim karşılığım Rabbimin katındadır demişler. Yani hiçbir şekilde peygamberler dünyevi bir menfaat, dünyevi bir karşılık için tebliğ yapmamıştır. Peygamberlerin elde ettikleri karşılık her zaman Allah'ın izniyle ahiret içindir. Ama Allah tabii ki dünyada onlara çok güzel bir hayat da nasip etmiş. Ama Allah yolunda yaptıkları tebliğden dolayı hayatlarını kaybeden, şehit olan peygamberler de olmuştur inşallah. Allah hepsini zaten cennetiyle müjdelemiştir ki bu zaten çok şerefli bir nimet. Ama Kur'an'ın özünde her zaman ve her zaman Allah'ın izniyle inşallah sevgi vardır, barış vardır, rahatlık vardır. İnsanların her zaman isteyebilecekleri hayatları başkasının hayatına saldırıda bulunmamak kaydıyla, hakarette bulunmamak kaydıyla kendi içinde, kendi dilediği şekliyle ve kendi dilediği sınırlarıyla yaşayabileceği bir şey vardır. Ama mesela şahsi olarak ben Allah'ın bana koyduğu, bir Müslüman olarak Allah'ın bana koyduğu sınırları yaşarım. Yani o sınırları aşmam. Hiçbir zaman o sınırların dışında hareket etmem. Allah korkum bana bunu emreder ve ben Allah korkumla hareket ederim. Ama bir insan kendisine başka bir hayat şekli belirlemiş olabilir. Onun da hayatına karışmam. Ama Allah'ın Kur'an'da söylediği iyiliği emredip kötülükten men etmek vardır. Her zaman iyiliği emrederim, kötülükten men ederim ama emretmek ne demek? Hani sana iyiliği emrediyorum bunu yap anlamında değil. Yani iyiliği anlatın anlamında. İyiliği anlatırım. O kişi bir hata içindeyse kötülüğü gösteririm. Bu kötüdür, bu iyiliktir derim. Ama yapma kişinin kendisine kalmış. Tabii, yani özgür, onu uygulama özgür iradesine kalmış. Evet.
Ama hayra çağırırız dediğin gibi yani. Tabii ki. Bunun için herkesi eğer yanlış bir şey görüyorsa, Kur'an'a göre yanlış bir yapan birini görüyorsa Kur'an ayetlerini bildirip bunun doğrusu budur. Rabbimiz Kur'an'da bize bunları emretmiştir. Bu davranış yanlış deyip o kişiyi hayra çağırırız ama tabii ki o kişinin kendi özgür iradesindedir. Ona uyar ya da uymaz. Onun üzerinde Allah çünkü İslam'da zorlama ve baskı olmadığını bize bildiriyor. Biz kimseye o anlamda bir zorlama ve baskı yapmayız Didemciğim dediğin gibi inşallah.
İnşallah. Onun için işte İslam'ın ruhuna bakmak, İslam'ın özünü kavrayabilmek çok önemlidir. Bunun dışında istedikleri eleştiri isteyen yapabilir. Halbuki o eleştiri de İslam'ı bağlamaz. Çünkü İslam tertemizdir. Saftır, insanların iyiliğini ister, insanların güzelliğini ister, insanların rahatlık içinde yaşamasını ister. Allah sizin için güzel olanı seçtim diye bildiriyor İslam dini için. Sizi kolay olanda başarılı kılacağım diyor. Yani İslam kolaylık dinidir. Zorlaştırmaya çalışanlar, insanlara zor gösterip yaşanmaz hale getirenlerden her zaman ailenin dediğimiz söylediği gibi şüpheyle bakmak gerekir. Şüpheyle baktıktan sonra araştırmak gerekir. Allah'ın emri gereği her zaman araştırıp doğruyu görüp o doğruyu gördükten sonra da artık tabii ki vicdanın gereği uygulamak gerekir inşallah.
İnşallah. Sinirlerden bahsedelim o zaman biraz da. İman hakikatleriyle devam edelim. Sinir ağı var vücudumuzda, mükemmel bir sinir ağı var. Birbirleriyle tamamen bir uyum içerisinde. Bu uyum Allah'ın dilemesi hiçbir zaman bozulmuyor. Bakın başımızın en uç noktasından en parmak ucuna kadar o sinir ağı durmaksızın işliyor. Saniyede 500'den fazla sinir iletimi iletiliyor onlara ve burada çok önemli bir şey var. Şimdi buradaki önemli durumlardan bir tanesini anlatacağım. Vücudumuzda enzimlerin olması çok önemli. Enzimler bizim hayatımıza devam edebilmemiz için Allah'ın yarattığı çok özel moleküller, özel yaratılmış bir durum. Şimdi vücudumuzdaki sinir ağında şöyle bir şey var. İki sinir arasında sinapslar var. Yani sinapslar sinirleri birbirine bağlayan yerler arasındaki boşluklar. Şimdi düşünelim, sinir ağından bir ileti geldi, beyne ulaşacak. Ya da beyinden aşağı doğru giden bir ileti de oradaki sinapsa geldi. Arada bir boşluk var. Normalde o boşlukta akım ulaşamadığı için, orada gelen bilgi diğer tarafa ulaşamadığı için durması gerekir. Fakat orada şöyle bir durum var. Orada özel bir kimyasal sıvı meydana getiriyor vücut. O kimyasal sıvı yoluyla gelen elektrik akımı, gelen sinir, gelen bilgi o kimyasaldan hemen diğer taraftaki bir köprü gibi düşünebilirsiniz. O köprüden o kimyasal sıvı ile birlikte diğer tarafa aktarılıyor. İşte bu Allah'ın çok büyük bir rahmeti. Allah dilese oradaki boşlukta o tıkanabilirdi. O zaman zaten insanın Allah'ın dilemesi dışında yaşaması mümkün olmazdı. Fakat her insanın dünyada bugüne kadar yaşamış her insanın vücudunda bu sistem mevcut. O sinir ağlarında hiçbir zaman kopma, hiçbir zaman duraksama olmuyor. Özel hastalıklar dışında tabii ki Allah'ın yarattığı özel hastalıklar dışında. Fakat şu da çok önemli, o kimyasallara durmaksızın yeni bilgi geliyor. O yeni bilgi geldiğinde de oradaki bulunan sıvının sürekli temizlenmesi gerekiyor ki eski bilgi orada kalmasın. Demek ki burada yine özel Allah'ın yarattığı bir mucizeyi görüyoruz. Her saniye, her milisaniyede hatta o sıvının, çünkü çok fazla bilgi geliyor, çok fazla sinir iletimi geliyor. Durmaksızın saniyenin yani çok ufak bir biriminde oranın temizlenmesi gerekiyor. O kimyasallardan sürekli orası temizleniyor ve yeni gelen bilgiler aktarılıyor. Çünkü biz mesela elimizi kaldırıp birine el sallamak istiyoruz. Onun sinir bilgisi geliyor. Aynı zamanda gözümüzü kırpmak istiyoruz. Yemek yiyoruz, birine sesleniyoruz. Ki bunun çok daha fazla örneğini verebiliriz. Bunların her birinin olması için gelen sinirler var ve çok fazla sayıda. İşte oradaki kimyasalların vücut sanki yani bunu biliyormuşçasına böyle bir sistemi oluşturması mümkün değil. Yine Yüce Rabbimizin bizlere verdiği çok büyük bir rahmet. Allah ayetinde şöyle bildiriyor. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınıyorum. Yunus suresi 66. ayeti. Haberiniz olsun, şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var, tümü Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere gerçekte uymazlar. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler diye Rabbimiz ayetinde bildiriyor. Onun için Kur'an ayetleri çok açık. Allah'ın yarattığı mucizeleri vücudumuzda, dünyada, evrende, uzayda yarattığı mucizeleri çok açık. Bunları görmezden gelmek Allah vermesin, Allah'a karşı nankörlük etmek olur. Onun için hepimiz burada kendimize de her gün ders yapıyoruz, kendimize de her gün eğitiyoruz. Aynı şekilde inşallah Müslüman kardeşlerimize de, diğer kardeşlerimize de Allah'ın yarattığı bu güzel mucizeleri bir kere daha hatırlatıyoruz inşallah.
İnşallah. Ben tevekkülden bahsetmek istiyorum. Derin iman dünyada insanın sahip olduğu en güzel nimetlerden bir tanesidir. Yani başka bunun üzerine imandan başka büyük bir nimet dünyada yoktur. Allah sevgisi, Allah korkusundan başka. Şimdi Allah pek çok şeyle insanları imtihan eder dünyada. Fakat tevekkül çok çok önemli. Yani zaman zaman mesela zorluk karşısında eğilip bükülenler olabilir. Halbuki böyle olmaz. İnsan Allah'a öyle bir aşkla, öyle bir sevgiyle, öyle bir güvenle bağlı olur ki asla hiçbir şekilde, yani bazı insanlar mesela tartışmaya açabilir, haşa. Bir Müslüman, derin iman sahibi insan asla Allah'ın verdiği imtihanı sorgulamaz ve bu çok çok büyük bir konfordur. Birçok örnek olabilir. Yakınını kaybedebilir insan. Çocuğu hastalanabilir, sakatlanabilir. Kendisine görünür bir şey olabilir. Mesela bir insanın yüzünde bir sakatlık olması, yani istemez insan ama güç bir imtihandır. Fakat Allah'a aşkla, hüsnü zanla bağlıdır ve mutlaka bir hikmet, hayır olduğunu bilir. Asla Allah'a tevekkülünden bir şey kaybetmez insan. Ölümle karşı karşıya gelebilir, kanser haberi alabilir, büyük bir hastalık haberi alabilir. Bunlar asla ve asla Rabbimize olan sevgimize, aşkımıza, hüsnü zannımıza bir zarar, nasıl diyeyim yani,
zedeleyecek
bir şey, evet, asla hiçbir şekilde değildir. Dünya hayatı zaten çok çok kısadır. Çok çok geçici. Yani Allah'ın vermiş olduğu küçük küçük güzellikler, modeller, numuneler bunlar ahireti istememiz için. Ama bu güzelliklerin yanında Allah işte ahireti özlememiz için bize aynı zamanda güzellikleri verirken çok çok fazla da bize eksiklik veriyor. Ben şimdi İncil ve Kur'an'dan yine bir Kur'an'a mutabık olan İncil sözü okuyacağım. Aynı zamanda da Kur'an'a ait okuyacağım inşallah. Gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Allah korkusuyla geçirin. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle kurtulamazsınız. Kur'an'da da Rabbimiz şöyle bildiriyor. Konmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilediğine rızkı genişletir, yayar ve daraltır da. Onlar ise dünya hayatına sevindiler. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir. Şimdi insanların bir kısmı dindar oldukları zaman yani güzel nimetleri kaybedeceklerini zannediyorlar. Halbuki senin duyuların açılacak ve senin dünyadaki nimetlerden daha fazla zevk almana vesile olacaktır. İmanla asıl sen zaten anlarsın o güzellikleri. Allah'ın verdiği o nimetleri imanla takdir edebilirsin. Bilakis kaybetmek yerine sana yüzlerce güzel duyu gelecek. Bunları anlayacak bir anlayış gelecek. Dünya hayatı geçici zannediyorlar ki eğlenceden kaybedecek. Hayır, hiçbir şey olmayacak. Zaten bütün güzelliklere sahip olacaksın. Aynı zamanda bir de üstüne iman gelecek. Allah'a şükredeceksin, Allah'ı seveceksin, güçlü bir, sağlam bir karakter yapısına sahip olacaksın, dengeli bir insan olacaksın, son derece sağlıklı bir zihne ve beyine sahip olacaksın.
Her şeyin en güzeline sahip olacaksın özetle. Yani inşallah. Gibi. Çünkü gerçekten eğlenmek demek bir diskoya gidip saatlerce kulağını patlatırcasına bir müzikle tepinmek. Yani bunlar eğlenmek değildir ki, veya işte bir tane meyhaneye gidip sabahlara kadar artık bütün iç organlarını parçalayana kadar içmek de değildir. Evet. Yani bunlardan mahrum kalacak değil insan. Tabii diskoya gidip dans etmek haram değil ama içki içmek tabii haramdır. Ama yani burada kastettiğim şey şu. Bunlardan mahrum olacağını zannedip de dini yaşamamayı düşünmesi bir insanın çok anormal olur. Çünkü insanın kendine zarar vermesi zaten, hadi haram olduğuna inanmıyor olsun diyelim bir insan, zaten aklı başında olan hiçbir insanın yapmaması gereken tabii bir şeydir. Sigaranın mesela haram olduğu yazmaz Kur'an'da. Ama sigara insan sağlığını olabilecek en zararlı maddelerden bir tanesidir. Tabii. İnsanın belirli aralıklarla zehir içerek kendisini öldürmesi gibi bir şey yani. Evet. Bu
ve etrafındakileri de.
Ve etrafındakileri de aynı şekilde. Çocukların bile o körpecik ciğerlerine evet zarar veren tabii bir şey. Şimdi bir insan bilinçli olarak kendi kendini zehirler mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben geçen de söylemiştim de her gün sabah kahvaltıda belli bir miktar işte fare zehriyle birlikte kahvaltı etsin mesela bir insan. Buna kadar mantıksızsa her gün sabah kahvaltısı çayıyla birlikte işte fosur fosur sigara içmesi de o kadar mantıksız bir insan için. Yani içenleri yine kendi takdir tabii. Hani kimseye kınamıyorum ama. Edemezdim.
Çok faydalı evet bir şey, o yüzden içiyorum falan.
Zaten üstünde yani yazıyor paketin sigara sağlığa zararlıdır evet diye. Yani kendi üreticisi artık yazıp o şekilde sunuyor. Yani buradaki mantık, mahrum kaldığı şeyleri bir insanın düşünmesi.
Evet.
O mahrumiyet mi? Yoksa dinin içinde yaşayacağı güzellikleri düşünmesi ki Allah dünya üzerinde bize imtihan olarak çok farklı bir hayat yaratabilirdi. Yani öyle bir dünya olurdu ki mesela imtihan olarak cehennem içinde sınırları içerisinde tarif edilen yaşam dünyada olabilirdi. Allah imtihan olarak derdi ki 60 yıl bu imtihana sabredersiniz, 70 yıl yani bir insan ömrü kadar, ben size yine cennetimi nasip edeceğim, rızamı nasip edeceğim. İşte bir mümin ona da boyun eğer, yani onu da kabul eder. İlla ki zevk sefa içinde yaşamak için işte lüks arabalarda, katlarda, yatlarda yaşamak için insan Müslüman olmaz. Müslüman Allah'tan gelecek olan her şeye razıdır ama Allah sonsuz akıl sahibidir, sonsuz merhamet sahibidir, Rahman ve Rahim olandır. Allah dünyada zaten inkar edenlere bile nimetlerini veriyor. Değil bu şekilde bir hayatın yaşanmasını söylemesi. Dünya hayatında inkar edenler bile yiyecekleri rızkı, oturacakları evi, barınacakları yeri buluyorlar. Yine kendilerine içecekleri su veriliyor. Yani herkes Allah'ın nimetlerinden istifade ediyorlar. Çünkü neden? Allah Rahman ve Rahim olandır. Ve Allah nimetlerini karşılıksız olarak verendir. Ahirette de inşallah sadece inananlara bu nimetlerini verecektir. O yüzden de işte Allah'ın sonsuz gücünü bilip ona göre teslim olmak gerekir inşallah.
İnşallah. Bu konu gerçekten önemli bir konu. Şimdi insanların Allah'ı sevmenin kendilerine ne getireceğini bilmemeleri sorunu var. Genel olarak bütün dünyada, yani ateist çevrelerde de o şekilde, İslam karşıtı çevrelerde de kimi zaman o şekilde, Allah'la yaşamanın ne kadar büyük bir nimet ve güzellik olduğunu kavrayamama sorunları. Şimdi dinin de özünü o yüzden kavrayamıyorlar. Biz diyoruz ki Allah güzelliği sever, Allah nimeti sever, Allah sevmeyi sever, sevgiyi sever, kendinin sevilmesini, bütün insanların, bütün çocukların, çiçeklerin, her şeyin sevilmesini sever ve Allah dini de bunun üzerine, bu sevgi üzerine yaratmıştır diye anlattığımızda karşı argümanlarla, biliyorsunuz pek bazı kişilerden o şekilde karşılıklar alıyoruz. Şimdi bunu anlamamalarının sebebi Allah'ı tanımamaları. Hep bundan biz ara ara bahsediyoruz. Halbuki Allah zaten bütün nimet ve güzellikleri sevgiyi sevdiği için, o nimetleri sevdiği için ve bizim de o nimetlerle yaşamamızı istediği için yaratıyor. Ve cenneti de o yüzden yaratıyor Allah. Bakın, kulunu yaratıyor, sonra ona sonsuz cennet verebileceği, sonsuz nimet verebileceği bir ortam yaratıyor. Düşünün, Allah o kadar merhamet sahibi, o kadar rahmet sahibi. Fakat bunu göremeyince insan küçücük şeylere takılıp hayatını zehir edebiliyor. Şimdi o zehir etmenin içinde ne var? Bir Allah ile yaşamak var. Allah'la yaşamakta ne kazanır insan? İşte Allah'la yaşamakta şunu kazanır. Her vakti insanın güzeldir. Olumsuz hayatında hiçbir şey yoktur. İşte tüh başıma niye böyle geldi sözü yoktur mesela. Onu Allah yaratır zaten ve onu Allah yarattığı için onun güzel olduğunu bilir insan. Nimetler vardır mesela. Felaketler yoktur insanın hayatında. Ölüm bir felaket değildir. Gelecek bir felaket değildir. İşte çocuğunun hastalanması bir felaket değildir. Bunlar hayırla anılacak, hayırla düşünülecek ve Allah'a sığınılacak olaylardır. Dolayısıyla insanın Allah'la yaşaması, biraz evvel Semra'nın anlattığı gibi, asıl nimetleri verir ona. Evet. Mesela ben Müslümanım, Allah'a çok şükür. Allah'ı çok seviyorum. Ben gerçekten eskiden zevk almadığım kadar müzikten, neşeden zevk alıyorum şu anda. O bana gelen bir nimettir, bir güzelliktir. Her türlü nimet zaten Müslüman'a açılmıştır. Allah dünyada sizin, ahirette ise yalnızca sizin diyor. İnşallah. Demek ki dünyada Allah, kovmuş şeytandan Allah'a sanırım. Dünyada Allah demek ki Müslümanlara nimet sunuyor. Yani böyle bir şey var. Ama bakın, ayette bir de yaklaşık olarak söyleyeceğim. Allah'ın haber verdiği bir güruh daha var. Bunlar helalleri haram kılanlar. Yani Allah'ın helal kıldıklarını haram kılmayın diyor Allah. Demek ki böyle bir topluluk var. Demek ki nimetleri haram kılanlar var. Demek ki mesela Müslüman topluluklarını düşünelim, bazı Müslüman topluluklarını. Güzel giyinmeyi, bakımlı olmayı, neşeli olmayı, gülmeyi haram kılanlar var, düşünün. Düşünün, bakın, biz burada Müslüman olarak elimize alıp Kur'an okuduğumuzda buna haram diyenler var. Allah'ı anamazsın diyenler var. Düşünün, dinimizden bizi uzaklaştırmaya çalışıp gerçekten bu konuda tepki göstermeye çalışan var. İnşallah. Helali haram yapmaya çalışan var.
Ayet diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırım. Dillerinizin nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin diyor. Çok inşallah. Inşallah. Emrediyor inşallah. Evet.
Gerçekten öyle. İşte böyle insanlar var. Tabii böyle insanların ortaya çıkardığı dini de başkaları alıp diyorlar ki işte bu din böyle. O zaman böyle bir dinle ne yapalım? Hocamız hep anlatıyor. Böyle bir dini kimse kabul etmek istemez. Çünkü o zaten batıl bir din. Batıl bir dini de her zaman batıldır onun getirdikleri ve her zaman insanları boğucu ve yıpratıcıdır. Dolayısıyla kimse de öyle bir dine yanaşmaz. Halbuki İslam dini bütün neşenin, bütün güzelliklerin, bütün nimetlerin en güzel yaşandığı dindir. Nimetleri bilir insan. Çünkü ölüm son değildir. Ölüm son olmayınca dünyada verilen nimetlerin de bir anlamı olur. Ama ölümü yok olmak olarak bilen, evet, bir kişi istediği kadar gidip eğlensin, istediği konserlere gitsin, istediği, evet, işte bungee jumping, evet, yapsın, ne yapıyorsa yapsın, yani eğlenmek için ne düşünüyorsa düşünsün. Evet. Sonunda yok olacağını bildiği zaman, Allah vermesin, dehşettir ya, her geçen saniye kabustur, evet, yani. Evet. Halbuki biz ölümle, Allah'ın izniyle Allah'ımıza kavuşacağımızı bilen varlıklarız. O demektir ki her bir saniye nimet. Tabii. Bu dünyada da nimet, ahirette de nimet. İşte o aradaki dev farkı fark edememelerinden kaynaklanıyor insanların genel olarak.
Allah Bakara suresi 164. ayette o verdiği nimetlerin bir kısmını anlatmış. Diyor ki Allah, Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halgı semâvâti vel erzi ve ihtilâfil leyli ve nehâri ve fülkülletil tecri fil bahri bimâ yanfe'un nâse ve mâ enzelallâhu minessemâi mimmâ infe'ahya bihil erda ba'de mevtuha ve besse fîhâ min küllü dabbe ve tasrifir riyâhi ve sahâbil musahhari beyne semâvâti vel erzi le âyâti likâmi yâgilûn, diyor Allah ayette. İsterseniz dinam. Bakara suresi 164. ayet. Ben yani okulda söyleyebilirim. şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, gökle yer arasında boyun eğdirmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır diyor Allah'a.
Maşallah, maşallah. Elhamdülillah. Bu arada çok güzel okuyorsun. Gerçekten.
Maşallah.
Öğrencilerimizi dinlemek çok büyük bir nimet. Allah'tan Allah'a şükürler olsun inşallah. Şimdi Bakara suresi 164. ayette biz hep ne diyoruz? Allah iman edenleri muhakkak iman hakikatlerini, araştırmalarını, öğrenmelerini ve ilim sahiplerinin Allah'tan gereği gibi korkacağını bildiriyor. Yani şeytan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirittiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Şimdi burada bu cümlenin içerisindeki her virgülle Allah'ın ayetinde bildirdiği her kısımda ayrı bir iman hakikati gizli. Ve biz bu iman hakikatlerini burada geçen gün mesela Didem bulutları göstermişti. Çeşit çeşit Allah'ın gökyüzünde yarattığı hem bir sanat gerçekten hem de hepsinin o yüklü bulutların nelere vesile olduğu veya işte denizde yüzen gemilerde diyor Allah mesela. İnsanlar işte her şeyi sebeplere göre bildiği için o koskoca gemilerin suyun üzerinde yüzmesi gerçekten çok büyük bir mucizedir. Ama ne deniyor? İşte suyun kaldırma kuvveti. Yani hiçbir mantıklı açıklama o gemilerin o şekilde bulunmasını aslında açıklayamaz. Yani suyun bir kaldırma kuvveti olabilir ama aklı başında bir insan baktığında su bu bahsettiğimiz ve üzerinde tonlarca ağırlığındaki koskoca yüklü gemiler hiçbir şey yokmuş gibi sanki buzun üstünde kayarmış gibi ki buzu bile delip geçer aslında. Suları yara yara ve müthiş rahatlıkla Allah'ın orada tutmasıyla seyahat ediyorlar ve gerçekten bu bile mucizedir ki Allah düşünmesini burada ayetinde bildiriyor. Aynı şekilde göklerin ve yerin yaratılmasında hem Allah göğü hem atmosferin katmanlarını hem yeri ve yerin katmanlarını hepsini ayrı ayrı yaratmıştır ve Big Bang'den itibaren bütün yaratılmış olan evrenin sonsuz, uçsuz bucaksız evrenin içindeki her şey tek bir nokta gök taşı kalmayıncaya kadar, en küçük boyuttaki yıldız da eksik kalmayıncaya kadar hepsi birbiriyle uyum içinde, birbiriyle bağlantılı olarak ve birbirlerini kollayacak şekilde yaratılmıştır. Yani dünyanın dündü galiba ya da bir gün önce Didem okudu. Yine çok fazla defa zaten biz okumuştuk. Hocamızın eserlerinde var. Mucizeler Zinciri diye bir eseri vardır hocamızın. Çok önemli bir kitap. Muhakkak herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Burada evrendeki ve dünyanın yaratılmasındaki hassas dengelerden bahsedilir. Yani bir milim daha farklı olsa nasıl olur? İşte bir milim daha farklı olsa nasıl olur? Eksik olsa, ayın uzaklığı şu kadar olsa evet, nasıl olur? Bu kadar olsa nasıl olur? Yani yüzlerce zaten şey var, sadece birkaç tanesi sayılmış. Bunların her birinde de Allah bize sürekli nasıl yarattığını, bu yaratmadaki çeşitliliğin ne olduğunu, işte karbon bazlı hayatın ne demek olduğunu, evrende insanın yaşaması için en uygun yer olarak dünyanın yaratıldığını ama belki de Allah yine başka yaşam şekilleri de yaratmış olabilir uzayda. Bu bizi için bir şey fark ettirmez yani bizim için bir şey değiştirmez. Bunu çünkü genelde biz sanki karşı argüman olarak da kullanıyorlar. Hiç fark etmez yani onların da bir imtihanı olabilir veya ruhsuz varlıklar yaratabilir Allah. Nasıl çimenler bile kendi çaplarında canlılar, yaşıyorlar. Nasıl ağaçların bir canı var, ruhu yok ama canı var. Nasıl hayvanların da canı var ama ruhu yok. Aynı şekilde Allah evrende de birçok canlı da yaratmış olabilir bizim bilemeyeceğimiz şekilde. Biz bundan sorumlu değiliz. İmtihanımızda bundan muhatap değiliz. Ama biliyoruz ki Allah her şeyi bir uyum içinde yaratmıştır. Mülk suresinde de belirttiği gibi. Burada Bakara suresinin 164. ayetinde de söylediği gibi. Biz her nereye çevirip gözümüzü baksak bir uyumsuzluk görmüyoruz ve Allah'ın yaratma sanatının o muhteşemliğini görüyoruz
maşallah,
inşallah.
Maşallah. Ben de Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden bahsedeceğim.
Tabii.
Devam ediyorum. Yaşlılıkta kemik erimesiyle ilgili.
Ben şu bakmayayım istersen.
Tamam. Çok sağ ol. Teşekkür
tamam,
ederim.
Buyur, buyur.
Tamam, ayetle okuyacağım, o yüzden bekledim. Meryem suresi 4. ayette şu şekilde geçiyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Demişti ki, Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Ben sana dua etmekte mutsuz olmadım.
Bu ayette Meryem suresinin 4. ayetinde geçen vehene kelimesi gevşedi, zayıf düştü anlamına geliyor. Burada da Allah'ın yarattığı bir bilimsel mucize ortaya çıkıyor inşallah. Tıpta bildiğimiz osteoporoz, yani kemik kütlesindeki eksilmeyle kemik metabolizması hastalığını zaten biliyoruz. Bu da 40 yaş ve üzerinde kemikteki kalsiyumun eksikliğiyle böyle bir hastalık çıkıyor. Osteoporoz, osteo kemik demek, poroz da delik demek. Bu bal peteği gibi bir yapıya dönüştüğü zaman o zaman kemik erimesindeki hastalık belli oluyor. Şu an resmini de gösterebiliriz. Sol taraftaki bal peteğinde dediğimiz gibi sol taraftaki sağlam kemik hücresi, sağ taraftaki de kemik erimesinin başlamış kemik dokusunun hasta olduğu resim. Daha aşağı inebiliriz. Burada yine 40 yaş üzeri sol taraftaki sağlam, 30 yaş üzeri sol taraftaki sağlam doku, sağ taraftaki 79 yaşındaki bir kişiye ait olan hasta doku. Burada da gördüğümüz gibi evet maşallah. Ve biliyorsunuz röntgende 1890 yılından sonra keşfedildi. Bu da yıllar önce, 1400 yıl önce Allah'ın Kur'an'da bildirmesi çok büyük bir mucize maşallah.
Ben yine bir ince sözü okuyacağım dünya hayatının geçiciliği ile ilgili. Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin Allah'a sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur Allah'tan değil dünyadandır. Dünya ve dünyasal tutkular geçer ama Allah'ın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Şimdi insanlar çok zengin olurlarsa, çok fazla imkana sahip olurlarsa müthiş derecede mutlu olacaklarını zannediyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Ya bütün imkanları sen elde etsen de imtihandan kurtulamazsın. Allah seni imtihan için yaratmış, o yüzden zaten bu dünyadasın. Eğer imtihan olacak olmasaydın zaten Allah ahirette yaratırdı. Burada olduğuna göre imtihan oluyorsun. Yani dünyanın bütün imkanlarına sahip, yani çok mesela Steve Jobs'u düşünelim. Çok çok zengin bir insan, müthiş zeki. İşte bu bilgisayarların programcılığını yapan insan. Ama nasıl Allah son olarak canını aldı? Hastaneden kurtulamadı. Hiçbir doktor, dünyadaki hiçbir güç ölümden ve o hastalıktan onu kurtaramadı. Demek ki zenginlik, mülk, İşte zengin olmak, şöhret sahibi olmak, imkanlara sahip olmak hiçbir şekilde insanı imtihandan alıkoyamıyor. Biz bu dünyaya Allah'a kulluk için geldik, Allah'a şükretmek için geldik, Rabbimizi sevmek, Rabbimizi tanımak için geldik. Ve güzel Rabbimizin, sonsuz güzel ahlak sahibi olan Rabbimizin bize öğrettiği dini insanlara anlatmak için geldik inşallah.
Bahsetmiştim de insanın Allah'la yaşamasının nimetini bir düşünmesi gerekiyor. Bakın çok büyük bir zevk gerçekten. Her an insanın korunup kollandığını bilmesi, her an Allah'ın bizi izlediğini bilmek çok büyük bir nimet. Her an Allah'a dua edebileceğimizi bilmek. Bakın zorluk olsun, güzellik olsun, istediğimiz bir şey olsun, istemediğimiz bir şey olsun, Allah'tan mutlaka isteyeceğimizi bilmek ve onun Allah'ın izniyle gerçekleşeceğini bilmek. Yani bunun için Allah'ın izniyle hani sınırlar yok hayatımızda. Allah'ın varlığı yeterli bize. Tabii. Bu çok büyük bir nimet. İnsanın her gözünü açtığı an Allah'ın varlığını düşünmesi, her zorluk anında Allah'ın varlığından emin olması, dünya hayatında geçirdiği her bir vakitten sonra Allah'ın varlığından ve ahiretin varlığından emin olması çok büyük bir rahatlık. İnsanın kalbindeki en büyük rahatlıkların kaynağıdır bu. Şimdi biz daha önce konuştuk burada detaylı olarak, bazı çevreler de bize kızdılar işte düşünme konusundan bahsedince yeterli düşünülmemesine bu tip konuları. Şimdi ben burada tekrar bahsetmek istiyorum. İnsanlar çok fazla konuları çok detaylı düşünüyor olabilirler. Mesela adam genetik mühendisi olur, işte DNA'yı çok ezbere bilir. Fakat burada bahsettiğimiz bizim olayların derinlemesine düşünebilmesi, Allah'ın zaten Kur'an'da da dikkat çektiği gerçek budur. Mesela bir ahiretin varlığını anlayabilmek için insanın düşünmesi gerekir. Mesela bir çiçeğin güzelliğini bakıp da geçebilir, çok zevk alabilir. Fakat üstünde düşünmek onun farklı bir şeydir. Üstünde düşündüğün zaman insan farklı bir şeye varır, farklı bir sonuca varır. Onun tesadüfen olmadığını, oradaki geometrik desenlerin, oradaki rengin, kokunun, oradaki işte polenleşme sisteminin, içindeki yaprağın, oradaki DNA sisteminin bir yaratıcısının olduğunu derinleşirse bulabilir. Onun dışında çok yüzeysel yaşar. Ama bu anlamda yüzeysel yaşar. Dediğim gibi yani illa düşünmeyen bir insan olarak şey yapmak istemiyorum bunu. Bu farklı bir şeydir. Mesela ahiretin varlığı diyelim ki. Her insan ahiretin varlığına mutlaka ihtimal verir. Ama ahiretin varlığına kesin bilgiyle inanmak, yani görmememize rağmen iman etmek, görmediğimiz gayba iman etmek düşünmekle olur. Şimdi nasıl düşüneceğiz? Ruhum var, sonsuzluk hissim var. Ben sonsuz yaratılma isteğiyle doğmuşum fakat bu tatmin edilmeyen bir duygu dünyada. Demek ki benim sonsuz bir varlık olmam gerekiyor. Yani Allah'ın tecellisi olarak sonsuz var olacak şekilde yaratılmış olmam gerekiyor. Peki yeri bu dünya mı? Dünya bitiyor. Ve dünya bitişe doğru insanları götürüyor. Mesela yaşlılık oluyor, gitgide zaman geçiyor, zaman kısalıyor. Mesela çok kısa bir ömür Allah vermiş insana. O çok kısa ömür içinde sürekli geriye bir sayış var. Evet. Ve o ölüm anına doğru, şimdi Beril gösterdi, o kemikler gitgide gevşiyor. Bütün işte vücut sistemi değişiyor. Yaşlılığa doğru insanlar gidiyorlar. Ve sonucunda ölüm oluyor. Yani bu dünyadan yani gidiyor insan. Şimdi bu normalde çok üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Sonsuzluk isteği tatmin oldu mu şu bakış açısında? Olmadı. Demek ki o sonsuzluk isteğinin tatmin olacağı gerçek ve başka bir yerin olması gerekiyor. Şimdi Allah'ın yaratma sanatını görüyorum ben. Bir çiçekte bile görüyorum, bir kedide görüyorum, her şeyde görüyorum. Kendimde görüyorum. Olağanüstü bir yaratma var. Fakat aynı zamanda eksiklikler var. Eksikliklerin normalde olmaması gerekir. Çünkü Allah mükemmel yaratmaya kadir. Bunu bana çok fazla örnekte gösteriyor Allah. Demek ki mükemmelliklerin asıl yaratıldığı başka bir alem var. Bu alem cennet. Demek ki eksikliklerin gerçekten çok detaylı yaratıldığı başka bir alem var. Orası da cehennem. İşte o yüzden Allah'ı tanıyabilmek için, anlayabilmek için ahiretten o şüphe duyan o beyinlerin ahirete kesin olarak inanabilmesi için sadece ve sadece düşünmeleri gerekiyor.
İnşallah.
Ve Allah da ayetinde bu yüzden işte düşünmez misiniz diyor insanlara. Bizim düşünmemiz gerekiyor. Düşünmeden o kadar detaylı anlayamayız, o kadar detaylı algılayamayız. İnsanların çoğunluğu gibi bir noktaya yönelmiş olarak yaşarız ve o gerçekten bir insanın davasız yaşaması, bir insanın Allah'ı düşünmeden yaşaması gerçekten korkunç bir şey yani.
Allah
çok ürkütücü
bir şey. Allah ayetinde bildiriyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ben yaklaşık olarak söyleyeceğim. Onlar ayaktayken, yan yatarken, otururken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru diye müminler dua ediyorlar maşallah. Maşallah bunların boşuna yaratılmadığını Rabbimiz bize ayetinde bildiriyor. Müminlerin de senin bahsettiğin gibi bu güzel yaratılış üzerine derin derin düşünmeleri gerektiğini Allah bize bildiriyor. Onun için düşünmede çok büyük bir sır var aslında. Tabii. Müslüman düşündükçe imanda çok üst kademeleri, çok üst bölümlere çıkabilir. Allah'ın kontrolünde çünkü. Allah samimi kalple yönelen, samimi duayla Allah'a yönelen, dua eden, göklerin ve yerin Allah'ın yarattığı o güzel her detay hakkında düşünen bir mümine çok üstün bir iman verebilir, çok güçlü bir iman verebilir. Mesela peygamberlerdeki gibi sarsılmaz, güçlü bir iman gibi bir iman verebilir. Bu Allah'ın kontrolünde. Yeter ki Müslüman bunun için çaba göstersin, dua etsin. Onun için aklını sürekli bu konuda kullansın. Hiçbir zaman boş vakit geçirmesin. Ya, bu gerçekten
evet,
çok önemli.
Aydın sen çok güzel söyledin. Yani dünyaya deliler gibi bağlanıyorlar bazı insanlar. Yani sen istediğin kadar bağlan. Zaten dünya seni bırakıyor. Evet. Yani yeryüzü sallanıyor artık. Doğa felaketleri senin olduğun evinin apartmanın içine kadar giriyor artık. Hadi onlar gelme. Bedenin seni bırakıyor zaten. Yani gittikçe her gün yaşlanıyorsun. Hayatın bitiyor. İstediğin kadar dünyaya bağlan. Yani biraz düşünmesi gerektiğine insanların Allah işte bu şekilde hatırlatıyor.
İnşallah.
Bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Komşu şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Ve Allah tekrar ediyor ayette. Dikkatli olun. O gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır. Birincisi ahiretten yana insanların kuşku içinde olduğunu söylüyor. Bakın tamamen inkar etmek değil ama hep kuşkudalar. Allah buna dikkat çekmemizi istiyor. Ve yine Allah dikkat etmeye çağırıyor. Dikkatimizi açmaya çağırıyor. Allah her yeri sarıp kuşatan. Buna dikkat vermemizi, düşünmemizi ve kuşku içinde olanların da bunu düşünmesini Allah istiyor.
İnşallah ahiretine. İnşallah. Çok kısa bir ara verelim. Hemen devam edeceğiz inşallah. Sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Ebru Hocam bize katıldı. Hoş geldin Ebru Hocam.
Hoş bulduk Gizem.
Hoş geldin. Hoş geldin. Süper olmuşsun Ebru.
Maşallah.
Çok yakışmışsın. Maşallah. Ben biraz önceki konuya kısa bir ek daha yapmak istiyorum. Boş konuşma da aslında Müslümanın hiçbir zaman yapmaması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü boş konuşmayı bir düşünelim. Boş bir vaktin geçtiğini düşünelim. Allah zaten çok kısa bir ömür vermiş ve o ömrün
Ne zaman biteceğini insan hiçbir zaman bilmiyor. Belki bir dakika sonra Allah canını alabilir o insanın. Onun için boşa kaybedilen zaman Allah vermesin, Müslüman için çok büyük bir kayıptır. Onun için Müslümanın her sözü en güzel söz olur. Her zaman Allah'ı anar Müslüman. Allah ayetinde şöyle bildiriyor. Ankebut suresi 45. ayeti. Konumuz şeytandan Allah'a sığınıyorum. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir diye. En büyük ibadet Allah'ı zikretmek. Her sözümüzde, her kelimemizde Rabbimizin güzelliğini, ya Rabbimizin yüceliğini, Allah'ın yarattığı o mükemmel mucizeleri anlatmak en güzel iştir, en güzel ibadettir. Çünkü onu anlattığımızda mesela dedikodu yapan insanlar olabilir, farklı kişilere alay yönünden yaklaşan insanlar olabilir. Fakat o kişilere de iyilikle, güzellikle, Allah'ın ayetlerini bildirerek yaklaşıldığında mutlaka onların da kalpleri ısınacaktır İslam'a ve dine. Onlar da doğru yola mutlaka yöneleceklerdir. Çünkü kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur diye bildiriyor Allah ayetinde. Allah anıldığında yalnızca gerçekten kalpler mutmain oluyor, kalpler ferahlıyor. Onun dışında boş bir konuşmadan, boş bir sözden Müslümanlar hiç mutlu olmuyorlar. Hiçbir zaman rahat etmezler. Zaten Allah yine ayetinde bildiriyor. Kasas suresi 55'te. Konumuz şeytandan Allah'ım sana sığınıyorum. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler diye Allah ayetinde bildiriyor. Demek ki boş ve gerçekten yararsız bir söz olduğunda onun en güzel şekilde hemen o sözden yüz çeviriyor Müslüman ve ona karşılık verecekse de konuşması gerekiyorsa da onu hemen Allah'ın ayetlerini hatırlatıyor ve en güzel yola çağırıyor inşallah.
Dün akşam NTV'de bir program vardı. Sunucu Gülay Avşar, NTV kanalı bu. Sunucu Gülay Avşar, astrolog Oğuzhan Ceyhan isminde bir beyefendi katılmıştı. Ve balık çağının bitip kova çağının başladığından 21 Aralık denen herkesin kıyamet diye beklediği o sürecin aslında yeni bir çağa giriş olduğunu, yani hocamızın burada sürekli anlattığı konunun aslında gerçeğinin ne olduğunu da açıklamış. Kısa bir videomuz var, ona bakalım inşallah. Oradan devam edelim.
İnşallah. Kova burcu çağı denilen bir çağa giriyoruz. Kova burcu çağı ile beraber insanların kardeş olacağı, dostluğun tam anlamıyla ön plana çıkacağı, sınıfların, ırkların, ülkelerin ve sınırların kalkacağı bir dönemden bahseder. Bu olacaktır. Bunu Mayalar da bahseder, Hintliler de bahseder, Çinliler de bahseder ve buna biz altın çağı deriz. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanacağı bir çağa gireceğiz. Duygusal, manevi, belki besin kaynakları, belki tarım kaynakları. Şimdi şöyle düşünürseniz, 2050 yılında öyle bir kaynak yaratırız ki biz insanoğlu. O zaman insanlığın aç kaldığını da düşünemeyiz.
Kimsenin yok olmasına gerek kalmadan.
Evet.
Daha gelişmiş teknolojiler, bilimle insanlar daha iyi, refah düzeyi daha yüksek bir döneme giriyor olabilir.
Evet, öyle olacak zaten. Yani şu an gittiğimiz nokta budur. Evet, bir gerçek var. Dünya insanlığı tek devlet olacak.
Tek devlet olacak.
Tek devlet olacak. Tek devlet olacak. Yani tek devlet ne demek biliyor musun? Ben, sen, biz, siz, onlar değil. Hep beraber biz dediğimiz dünyada her şeyin kardeşlik ve barış içinde olduğunu. İnsanlık tek devlete girecek. İnsanlık tek düşün.
Şimdi burada beyefendi ne anlatıyor? Açıkça Mehdiyet'in tanımını yapıyor. Maşallah. Türk İslam Birliği'nin dünyada nasıl tek devlet dediği, tabii ki devletler kendi yapısını koruyacaklar fakat tek yapı olacak. Yani Allah'ın izniyle İslam ahlakının o güzelliğinde herkesin kardeşlik diyor, barış diyor, birleşeceği tek yapı olacak ve bütün devletler de bunu isteyerek, kabul ederek gelecekler Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz Nostradamus'un da bu yönde kehaneti var. 2050 yılında diyor, önce dünyada bir ekonomik kriz olacak diyor. Sonra da 2050 yılında diyor, Dünya Devletler Federasyonu diye bir topluluk kurulacak diyor. Yani dünyanın dört bir yanından, dört bir yerden, tüm tarihteki kişilerden, herkesten tek bir hedefe doğru yönelme var. İslam ahlakının hakimiyetine doğru insanların gideceğini hepimiz hep birlikte şahit oluyoruz. Ve burada da işte 21 Aralık dedikleri, kıyamet diye bekledikleri ve bazı kişilerin çok farklı anlamlar çıkarmaya çalıştıkları bu sistemde Allah'ın izniyle yeni bir çağın başlangıcı anlamında. Ve biz buna diyor altın çağ diyoruz diyor. Nereden anlatıyor bu şahıs, bu kişi, beyefendi? Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden. Çünkü altın çağı biz nereden biliyoruz? Hiçbir insanın açıkta kalmayacağı, o bereket bolluğun geleceğini nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden biliyoruz. Ve Allah'ın izniyle şu anda ahir zamandayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği ahir zamanla ilgili bütün hadisler ardı arkasınca gerçekleşiyor. Bütün alametler. Nereden biliyoruz? Bunların her biri sahih hadis oluyor tek tek. Her birinin tahakkuk etmesiyle, gerçekleşmesiyle, bütün detaylarına kadar çıkmasıyla o sahih hadislerin her birine hepimiz ahir zamanda şahit oluyoruz. Çok önemli bir dönemdeyiz. Bu dönemde bütün Hristiyanlar da, Museviler de, inananlar, inanmayanlar, herkes aslında bu güzelliğe şahit oluyorlar. Bunu inşallah Allah'ın feraset ve akıl vermesiyle insanlığın büyük bir kısmı kavrayacak. Büyük bir kısmı o sistemin güzelliğine boyun eğecek. Belki yine içinde imansız kalacak. Onu biz bilemeyiz. Çünkü herkesin içindeki bilgisi Allah'a aittir. Ahirette biz onu biliriz. Ama Allah'ın izniyle bu güzellikten dünya üzerindeki herkes istifade edecek. Dünyanın kaynakları en adil şekilde, işte o komünistlerin sosyal adalet deyip durdukları aslında İslam ahlakının güzelliğine işaret eden gerçek sosyal adaleti, dünya kaynaklarının bütün insanlar tarafından en adil şekilde kullanıldığı, herkesin bereket bolluk içinde yaşadığı altın çağın başlangıcındayız. Ama şu anda zorluk var, şu anda sıkıntı var. Herkes Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine o kadar mecbur ve muhtaç olacak ki artık Mehdi Aleyhisselam'ı aramaktan başka bir yol düşünemeyecekler Allah'ın izniyle. Allah dünyanın kaderini çok güzel yaratmış ve biz de Allah'ın izniyle hepimiz şahit i̇nşallah, olacağız inşallah.
İnşallah.
Evet,
inşallah.
Şimdi ama böyle bir müjdenin insanları yönlendirmesi de çok büyük bir nimet. Çünkü insanlar şimdi heyecan içinde 21 Aralık'ın beklentisi içindeler ve ne olabileceğini çözmeye çalışıyorlar. Aslında bu bir bakıma çok, yani o anlamda çok iyi bir şey. Çünkü biz bu vesileyle onlara Kova Çağı'nı ve Mehdiyet dönemini anlatabiliyor oluyoruz. Evet. Bu konuda dikkatleri açılmış olduğu için de dikkat kesilip dinlemiş oluyorlar. Bu olumlu bir şey ve daha önce biz bundan bahsetmiştik. Allah'ın peygamberimizle gönderdiği çok büyük mucizeler var. Şimdi onların zaten gerçekleşmiş olması çok olağanüstü şeyler. Fakat insanların çoğundan bunlar gizleniyor. İnsanların çoğunluğu bunlardan uzak tutuluyor. Bir kısmı işte o kadar ihtimal vermiyor. İşte bir kısmı bilmiyor, belki hiç bilmiyor. Evet. Öyle bir sorun var. Fakat bu vesileyle Allah onlara bunu duyabilecekleri de bir imkan göstermiş oldu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu dönemde çıkmasını söylediği bütün alametlerin tamamının çıkmış olması, bunları bizim gözlemlemiş olmamız ve aynı dönem içinde bütün bu olayların gerçekleşmiş olması çok büyük bir dönemdir. Ve Allah'ın çok olağanüstü bir şeydir. Ama çok olağanüstü bir şeydir gerçekten. Şimdi bu hani böyle cümlelerle anlatınca o kadar şey olmayabilir. Halbuki insan bunları peş peşe her gün izlemiş olsa, mesela bir gün kuyruklu yıldız çıkmış olsa, ertesi gün güneş tutulmaları meydana gelse, ertesi gün diğerleri, şaşkınlık içinde izler olayları. Fakat dünya tarihine bakıldığında gerçekten de sanki gün günmüş gibi, sadece küçücük bir dönemin içinde bütün hepsi gerçekleşti. Ve gerçekleşecek bütün olayları Peygamberimiz ta 1400 sene evvelinden söylemişti. İşte biz o dönemdeyiz. Biz dünyanın çok güzel bir dönemindeyiz. Çok harika bir dönemindeyiz. Dünyada şimdi genel olarak biz bunları anlattığımızda, ama niye bu kadar hercümerç var, bu kadar karışıklık var dünyada diye söylüyorlar. Şimdi bunların olması gerekiyor. Bunlar da Peygamberimizin anlattığı ahir zaman alametleridir. Bunların da zaten gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten bunlardan sonra meydana gelecek o güzellik devri daha değerli olacak. İnsanların birbirlerine nefret çağrısı yaptıkları bir dönemden sonra barışın gerçekleşmesi daha değerli olacak. İnsanların sevgiyi unuttukları bir dönemde birbirlerine sevgi duymaya başlamaları çok daha değerli olacak. Tabii. Savaşların durması, bütün dünya birbirine girmişken savaşların durması çok daha değerli olacak. Fakat bu nasıl olacak? Yalnızca ve yalnızca Mehdi'nin varlığıyla olacak. Bakın, Allah mecbur kılıyor. Her ülke şimdiye kadar, şu an dünyadaki mevcut her ülke Mehdi'nin varlığıyla çözüme ulaşacağını kendileri anlıyorlar. Evet, olaylar tabii neticesinde. Mecbur. Gerçekleşen bütün olaylar bunu gösteriyor onlara. Evet. Çünkü her şeyi denemiş konumundalar. Her şeyi denemiş durumdalar. Ülkeler birleşip bazı şeyler, çözümler getirmeye çalıştılar. Onlar da olmadı. Demek ki neymiş? Mehdi'nin gelişi şartmış. Demek ki neymiş? Bütün insanların eğer mevcut durumlarından kurtulmak istiyorlarsa ve iyiliğe erişmek istiyorlarsa, bütün insanların Mehdi'yi istemeleri gerekiyormuş. Müslümanların, Musevilerin, Hristiyanların, herkesin Mehdi için dua etmeleri gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem. Allah öyle yarattı. O yüzden işte Allah bizden bunu istiyor. Bu duayı istiyor ve bu hazırlığı istiyor. Şu an yaptığımız gibi bu önemli Mehdi öncesi hazırlığı yapmamızı istiyor inşallah.
İnşallah. Sağ olun.
Şimdi çok mucizevi gerçekten Maya takvimi çok fazla konu oluyor. Aynı zamanda Hint takvimi ile Maya takvimi de birbiriyle çok paralel gidiyorlar. Onlarda da aynı şekilde altın çağa gireceklerine dair bir inanış var. Mayalar için biliyorsunuz 5. büyük dönemdi bu. Hintler de aynı şekilde aynı inanışa sahipler ve altın çağın başlangıcı olduğuna inanıyorlar 21 Aralık 2012'nin. İşte bu kutlu dönem aslında Peygamber Efendimiz'in hadislerinde çok net ifade edilmiş. Bütün bu inanışlarda da Allah daha önce de peygamberler indirdiğinde, daha önce de bununla ilgili bilgiler verdiğinde işte onlardan gelen bir doğru bilgi olarak da yine Mayalara da geçmiş olabilir. Yine Hint inanışlarına da bu şekilde ilahi bir kaynaktan gelen bir bilgi olarak geçmiş olabilir. Çünkü bütün inanışların hep aynı şeyi işaret etmesi çok mucizevi gerçekten. Allah hem gökteki olaylarla, bize verdiği işaretlerle, yıldızlarla, bütün evrendeki düzenle bu kutlu dönemi bize belirtmiş oluyor aslında. Çok büyük bir alameti bu. Aynı zamanda da birçok inanışta da aynı paralelde altın çağa gireceğimize olan inanış çok mucizevi gerçekten maşallah.
Maşallah.
Bahsetmişken ben de hakimiyet ayetlerinden bir tanesi olan Nur suresi 55. ayet okuyayım inşallah.
İnşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve'adallahu'llezine amenu minkum ve amilussalihati leyastahlifennahum fil ardi kemastahlifellezine min kablihim. Ve leyumekkinenne lehum dinahumullezirteda lehum ve leyubettilenne min ba'di khafihim emna. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ مِنْ شَيْءَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Maşallah.
İnşallah.
Nur suresi 55. ayet inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır diye Allah bildiriyor. Maşallah İslam ahlakının hakimiyetinin çok önemli delili olan bir ayet Allah'ın vaadi. İnşallah Allah eğer bana şirk koşmazsanız, bana iman ederseniz yeryüzüne sizi hakim kılacağım diye bildiriyor. Ve Allah vaadinden dönmez inşallah. Biz de Müslümanlar olarak tabii ki bu müjdenin gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün gayreti
i̇nşallah.
Gösteriyoruz inşallah.
İnşallah, evet.
Ara verelim mi?
Evet,
inşallah. Kısa bir ara verelim inşallah. Devam edeceğiz sonra hocamızla birlikte.
İnşallah.
İnşallah.